Kur'an'ın bize söylediği şey kısaca şu. Bizim tabii ki insanların öleceği zaman Allah diyor ki biz size yakınız ama siz görmezsiniz gibi bir ifade geçiyor Kur'an'da. Yani o ölüm anından itibaren bizim duyu organlarıyla algılayamayacağımız bir süreç başlıyor ölümden sonra. Ve o bizim duyu organlarıyla algılamayamayacağımız süreç içerisinde bunun inananlar için, Allah'a yönelenler için kolay, inanmayanlar için zor bir sürecin başlayacağı, o ölüm anınla beraber onun başlayacağını Kur'an dikkat çekiyor. Ama hangi andan itibaren biz ölürüz, ölmeyiz? Tabii ki o daha çok
biyolojik. Şunu soruyorum. Şimdi diyelim ki ben öleceğim bir dakika sonra. Hop, nefes kesildi, işte kalp atmıyor, tamam. Beyin ölümü de gerçekleşti. Tam manasıyla bir ölüm. Tamam, beden yatıyor ama ne oluyor?
İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi birincisi, Kur'an'da o bahsedilen şeyde ölüm meleğinin geldiği söyleniyor. Azrail diye Kur'an'da bir kelime geçmez. Kur'an'da ölüm meleklerinden bahseder aslında. Ölüm melekleri geliyor. İnsandan canını alıyor. Ve o
Azrail mi
bizim
geliyor?
işte Azrail diyoruz biz. Ona Kur'an'da Azrail ifadesi geçmez. Ölüm meleklerinden bahsedilir. Onun o sürecin inanmayanlar için zor, inananlar için kolay olduğu geçiyor ölümün. Ama dikkat edin, bu insanların duyu organlarını algılayamadıkları bir süreç. Hani
Tamam.
böyle hastalıktan ölenle ilgili bir süreç olduğu zannedilmesi. Kur'an'da geçen kısmı bu. Fakat bundan sonrası ile ilgili süreci dörde ayırabiliriz. Ölümden sonrası ile ilgili, çünkü biliyorum genelde merak ediliyor. Birinci süreç Kur'an evrenin sonunun geleceğinden bahsediyor. Ve Kur'an'ın evrenin sonu için kullandığı ifade en çok saat ifadesidir Kur'an'da. Bu evrenin sonu saat ifadesiyle anlatılır. O vaka işte insanların başına geldiğinde başka bir ayette bazı insanlar alçaltıcıdır, bazılarını yücelticidir diye geçer. Yani artık Allah'a inanıp yönelen insanları yücelten, Allah'a isyan eden insanları da alçaltıcı bir süreç başlamış demektir bu evrenin sonunun gelmesiyle. Kur'an evrenin sonunun geldiğinde bu dünyanın, ama dikkat edin anlatayım bu süreci.
Şimdi ben az önce yine söyledim. Bana dedi ki bunu anlatıyorum dedi. Kaldı laf burada. O değil. Şunu merak ediyorum.
Evet.
Bilmiyorum gerçi belki diğer safhalarda onu anlatacaksınız da. Şimdi ölüm melekleri geliyor dediniz ya, ne
Evet.
yapıyor? Ölüm meleği alıyor ruhu, bir yere kadar refakat mi ediyor, bir yere mi
İşte
bırakıyor?
bakın Kur'an'da böyle çok detaylar yok. Orada
Evet.
geçen de ben ondan söyleyeyim. Şimdi olmayan şeyleri at.
Ama işte bilinenler genel
Bilinen
itibariyle
Kur'an'da
bunlar
geçen
ya, doğru
kısmı
ya da değil.
bu
Ben burada bir şey hocam size yardımcı olması
Evet.
açısından. Kur'an'da bu konular çok az detayla veriliyor. Hani ben uzmanı değilim. Bir tur, hani birkaç tur baktım bunlara neler var gibi. Dolayısıyla burada bir madde ötesi bilinmezliğe vurgu yapan bir uyarı var sadece. Yani buradan sonra bir şey var. Hazır olun. İşte ölüm melekleri falan sizi aldıktan sonra bize çok fazla da detay verildiğini ben
Tabii.
hatırlamıyorum.
Ama
Ama
zor olduğu
bilinen
geçiyor
dediğimiz şey
inkarcılar için ölüm sürecini. Yani
ama
bu aslında önemli bir ifade. Yani inkarcılar o
Evet.
duyu organla bizim algılayamadığımız sürece iş geçince bir anda melekler canların onların zor bir şekilde, onlar için zor olacak bir şekilde, onlara zorluk çıkartarak alacaklarını söylüyor.
Bu
Ve bir
açık.
inananlar içinse rahat bir ölüm süreci yaşayacakları
Mesela
geçiyor.
melekler geldiği zaman herhangi bir sorusu oluyor mu?
Yok.
Meleklerin bir hitabı oluyor mu? Ne bileyim, sakin ol diyor mu? Veya işte Rabbin kim diyor mu?
Yok. Yok, Kur'an'da öyle o tarz şeyler, yani meleklerin bir sorgulaması falan yok. Kur'an'da sorgulama kısmı ahirettedir. Ahirette sorgulamadan bahsediyor. İşte o süreçleri anlatsam sorgulama kısmına geleceğim. O sorgulama kısmı üçüncü maddede var. Var. Bazıları onu da ilave etmişlerdir, mezarda sorgulama falan, ama onların hiçbiri Kur'an'da geçmez. Benim de kanaatim o literatür sonradan eklenmiş şeyler olduğu kanaatindeyim. Şimdi Kur'an'da geçen şey birincisi bu evrenin sonunun geleceği. Bu evrenin sonu gelince bu dünyanın değil sadece bütün evrenin sonunun geleceğinden bahseder Kur'an. Mesela yıldızların, ışıkların söndürülmesinden, gezegenlerin dağılmasından bahseder. Bu dünyada çok büyük bir depremin olmasından bahseder. Bu dünyada çok büyük bir depremin olmasıyla bu evrenin sonu olduğunda o dönemde evrenin o sonuna şahitlik edecek insanlardan büyük bir panik, şaşkınlık halinin manzarası çizilir Kur'an'da. Bir anda insanların saçlarını anında beyazlatacak kadar böyle müthiş bir panik. Ve evrenin sonu o şekilde yaşanır. Bu evrenin sonu sürecinden sonra Kur'an'da, ahirette göklerin yeni göklerle, yerin yeni yerle değiştirileceği, yani yeni bir evren yaratılacak, yeni bir alan cennetle cehennemle beraber yaratılacaktır. Yani ona dikkat çekilir. Ve Kur'an'ın ondan sonraki ikinci aşamada dikkat çektiği şey bir diriltilme aşamasıdır insanların. Kur'an'da bunun için bas diye özellikle bir kelime kullanılır ama bizim Türkçe'de kullandığımız birçok kelime de ihya, inşa gibi kullanılır. Özellikle kıyamet de denmesinin sebebi budur. Kıyam ayağa kalkmak demektir. Kıyamet de o yüzden denmiştir. Çünkü ölülerin diriltileceği bir süreçtir o. Şimdi ölüler diriltildikten sonra Kur'an'da diriltilmesiyle beraber toplanacağı, yani haşir, bir araya getirileceğinden, başka bizim Türkçe'de cem dediğimiz kelime de geçer. Hı hı. İnsanların cem edileceği geçer. Yani ikinci aşama bence bu diriltilme ve insanların bir araya toplanma aşamasıdır Kur'an'da. Bundan sonra bu 2, 3, 4 diye aşamaları ben yalnız bu şekilde tasnif ediyorum. Yani Kur'an'da böyle 4 aşamadır denmiyor. Ben rahat anlaşılsın diye 4 ayırdım. Yani isteyen bunu mesela diriltilmeyi bir aşama, toplanmayı başka bir aşama olarak da alabilir ama ben ikisini bir arada diyorum. 3. aşamada Kur'an'da insanların yaptıklarından sorguya çekileceğini anlatılır. Bu sorguda insanların bütün yaptıkları önüne dökülecektir. İnsan bu dünyada yaptıklarına dolayı derin bir pişmanlık içinde o pişmanlığı hissedeceği, Allah'a yönelenlerin bundan dolayı müthiş bir mutluluk duyacağı, ferahlık duyacağından bahsedilen bir aşamadır bu aşama. Bir sorgulanma aşamasıdır. Ve 4. aşama, sonuncu aşamada Kur'an'da insanların yaptıklarına karşılık cennete, cehenneme konulacağı, hatta bir kısmın Araf'ta kalacağından bahseder. Araf ara yerdir. O ara yerde kalanlar da vardır. Onlar da cennete girmeyi ummaktadırlar. Yani Kur'an'da cennetten ve cehennemden de bahsederken bunların dereceleri olduğundan bahseder. Yani o da bunu aksini savunan hiç kimse yok da yanlış bir anlaşılma var orada. Bir
şey sorabilir miyim yine? Cennet cehennemin dereceleri de çok güzel mevzu da yazıyorum buraya. Bu Araf'ta kalma meselesi. Hı hı. Hani umuyorlar dediniz ya.
Evet.
O bekleme çok uzun mu sürüyor? Mesela neye göre daha sonra cennete ya da cehenneme yönlendiriliyor? Ve cennet cehennem şu anda yaratılmış mı?
Şimdi onunla ilgili şu anda yaratılıp yaratılmadığıyla ilgili itilaf edilmiştir. Bazı İslam alimleri hazırladık ifadesi Arapçada geçmesinden onun şu anda yaratılmış olduğunu savunmuşlardır. Fakat Kur'an'da bazı şeyler Allah katında kesin olduğunun anlatılması için ahiret manzaraları da böyle geçmiş zaman ekiyle verilir gelecekte olanlar. Bir kısmı onu öyle görmüşlerdir. İleride yaratılacağını, cennetin cehennemi düşünmüklerdir. Yani İslam düşüncesi içinde iki görüş de olmuştur. Benim kanaatim daha sonra yaratılacağı yönündedir. Çünkü hani göklerle yerin yenileriyle değiştirileceği söyleniyor. Yani oraya gidecekler olmadığına göre bence onlar ileride yaratılacak olarak görmek daha isabetli.
İleride yaratılacaklarsa şimdiye kadar ölenlerin hepsi Araf'ta mı?
Bakın Kur'an'da iyi ki söylediniz, onu da söyleyeyim. Yeniden diriltilme aşamasında, onu hızlı bir şekilde geçtiğim için bütün detayları anlatmadık. İnsanlar bir gün veya daha az kaldık diyorlar.
Ha, ne kadar uzun olursa
zaman,
olsun.
Tabii zamanın anladım. İzafiliği düşünürsek bütün insanlar çok kısa bir süre, bir gün veya günün az bir kısmı kadar kaldıklarını zannediyorlar. Yeniden diriltilme aşamasında. Yani insanların öyle beklemeleri çok
normal. Yani dün de ölse, 100 sene önce de ölse. Yani.
Ben şöyle bir şey diyeyim. Yani bilimsel olarak evrenin başlangıcından şu ana kadar 13,7 milyar yıl geçti. Hiç kendiniz 13 milyar yıl beklemiş gibi hissediyor musunuz? Dünyayı hissetmiyorsunuz. Ahirette de öyle olacak. Pat diye başlıyor. Yani Kur'an'da anlatılan şey şudur. Ölümden sonra bu diriltilme aşaması ölmemizle beraber pat diye olan bir süreçtir. Bir gün veya daha kısa kaldık diye insanlar düşünürler. Büyük bir dehşetle yeryüzüne çıkarlar ve toplanırlar. İşte ondan sonraki demin bahsettiğim sorgulanma aşamasına geçilir Kur'an'da. Bu aşamadan sonra cennetin ve cehennemin derecelerle olduğu söylenir. Şimdi bu da halk arasında yanlış bilinen bir şey. Bunun aksini savunan hiç kimse yok. Şimdi mesela o cennet cehennemin önce mi yaratıldı, sonra mı yaratılacaktı, aksini savunanla farklı görüşler var da. Burada hiç farklı görüş olmamasına rağmen halktan birçok kimseden bunun habersiz olduğunu gördüm. Yani cennetin ve cehennemin dereceler içinde olduğu. Yani mesela ne bileyim peygamberimiz de birçok Müslüman da başka insanlar da cennete gidecek ama bunların hepsinin derecesi aynı olmayacak. Orada da yaptıkları fiillere göre kendi içinde insanların bir farklılıklar olacak. Demin sorduğunuz soruda da Araf'takilerin oraya geçmesinde Kur'an detay vermiyor. Yani orada ne kadar bekleyecekler, onların gitmesini ne sağlayacak konusunda Kur'an'da bir detay yok. Fakat Araf'ta da insanların olduğunu görüyoruz. Zaten Araf diye bir sure de var Kur'an'da. O Araf'takiler cennete girmeyi umuyorlar, arada kalıyorlar.
Fakat acaba şunu... mesela şu olabilir mi? Tamamen bir varsayım. Diyelim ki işte burada bir takım sevapları var. Arkasından insanlar güzel konuşuyor. Birileri onun için dua ediyor. Belki de sevabı orada ne bileyim artısı fazlalaşıyor. Evet. Ve ondan sonra da cennete girmeye hak kazanıyor.
Evet.
Burada belki bir çocuk okuttu. Çocuk büyüdüğü zaman hani bahsetti, Allah razı olsun Ayşe teyzem sayesinde ben bugünlere geldim. Hı. İşte Allah gani gani rahmet eylesin vesaire diyor. Bir şekilde orada da cennetlik olmasını sağlıyor olabilir mi? Olabilir. Yoksa neyi bekleyecek çünkü, ki orada günahı sevabı ne yapacaksınız ki, artık iş bitmiş.
Şimdi demek ki bazı insanların sevapları tam direkt cennete girmesine sebebiyet verecek kadar çok değil. Günahları da direkt cehenneme gideceği kadar çok değil. Ki arada kalmışlar ama bilmiyoruz yani ondan sonra orada ne kadar bekleyecekler, orada cennete geçmelerini ne sağlayacak. Kur'an o detayı vermiyor.
Mesela ruhuna Fatiha deriz, orada okuruz, gideriz mezarlık başında.
Vallahi da. Ben o konuda çok bir yaramı söyleyeyim. Yani ben mesela Yasin suresinin mealini çok geç öğrendim. Hep ölülere okunan bir sure olarak biliyorum ama tam ortasında bu Kur'an dirilere okunmak için indirilmiştir diye de bir sure var.
70. ayeti tam
bu, Yasin çok suresi. Çok çarpıcı bir şeydir. Yani bu tam ortasında böyle bir ayetin bulunması gerçekten... Hani düşünenler için bunda ibretler vardır diye bağlayabileceğimiz bir konu yani.
Kur'an'daki şunu da belirtelim. Cennetle cehennemle ilgili tasvirlerde bence iki tane hususu çok iyi bilmemiz lazım. Bir, Kur'an parçalarla, fragmanlarla adeta cenneti cehennemi anlatır. İki, benzetmeli anlatımla, teşbihle anlatır. Şimdi bunlar ne demek? Bu ikisini anlamazsak Kur'an'daki cennet cehennem tarifleri bence yerine oturmaz. Ben diyorum ki Türkiye'de herhangi bir tatil köyüne gideceğinizi düşünün. Mesela Marmaris'te bir tatil köyüne gideceksiniz. Marmaris'teki tatil köyüne gitseniz oralardaki yapılacak aktiviteler işte jet ski'ydi, yok işte paraşütle uçmaydı, yemek menüsünü saysanız Kur'an kalınlığında bir kitap olur. Sırf o tatil köyünü bile biri size tanıtacak olsa ne yapar? Orada işte su sporları var der, yemeklerden birkaç tanesini sayar, şu yemekler var diye. İşte şöyle bir güzel doğa güzellikleri, Marmaris'te de şu yerleri görebilirsiniz der, geçer. Niye? Çünkü bütün hepsini anlatarak detay verse birçok insanın okuyamayacağı kadar uzun olur. Şimdi bu dünyadan çok daha zengin olacağını düşüneceğimiz ahiretin de o zaman Kur'an'da bütün detaylarının verilmiş olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Yani dünyadaki bir tatil köyü bile... Kur'an'dan kalınlığında bir kitapla açıklanması mümkünse, bütün bu dünyadan çok daha zengin bir içeriğe sahip olacağını anladığımız ahiretin ancak kendi ufak parçalar insana gösterilmek suretiyle anlatıldığını bilmemiz lazım. Yani Kur'an'da mesela ahirette bazı meyveler olduğu bahseder ama bu nedir? Ahirette var olandan ufak bir kesittir. Bir de Kur'an'da yeni bir inşa ile insanların yeni bir yaratılışta yaratılacağı geçiyor. Dikkat edin. Hı hı. Yeni bir yaratılışla yaratılacağımız geçtiği için ahirette
bütün detay algısıyla bahsediliyor. Sonuçta meyveden bahsediyoruz. Herkes meyve sevmiyor. Herkes için çok cazip bir...
İşte ama ondan diyorum. Zaten anlatılan bir kesittir ahiretle ilgili. Hı hı. Yani
ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum.
Bu kesit işini anlamazsak yani sadece Kur'an'da anlatılanlar da cennette sanılması gibi yanlış bir algıya götürebiliriz. Hı hı. Ve anlatılanlardan çok ufak bir kesittir. Asıl bize geniş manzarayı veren ifadeler, orada insanların canını çektiği her şeyin olduğunu söylenmesi, orada nereye bakarsa baksın insanların çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir mülk göreceklerinin ifade edilmesidir. Öbür anlatılanların ondan sonra buradaki ufak şeyleri göstermek için söylenenlerdir. Yoksa biz sırf dünyadaki meyvelerin listesini, bitkilerin listesini saysak Kur'an'dan kalın bir kitap olur. Dünyada tahmin edilen canlı türü şu anda birkaç milyon. Bu Kur'an'daki kelime adedinden fazla. Ahirette daha zengin bir şey olacağını düşünüyorsak düşünün. Hı hı. Kur'an'da ahiretteki meyvelerin sayması mümkün değil. Ama birkaç tane neler olacağına ilgili ufak tefek şeyler söylenmiştir. O aklımızda orada nasıl mutluluk olacağına ilgili bir imaj vermesi açısından o kesitlerin verilmesi çok önemli. İkinci maddeyi söylemezsem anlaşılmaz yalnız. Benzetmeli anlatım olduğunu, çünkü o kısmı çok önemli. Bir de bizim bilmediğimiz bir şeyi anlatmamız ancak benzetmeli anlatımla mümkün olur. Mesela dikkat edin, günümüzdeki bir otobüs alalım. Hiç otobüs görmemiş bir insana otobüsü nasıl anlatırsınız?
Araba görmüş,
evet,
araba.
10 tane deve uzunluğunda bir deve. Fakat bu deve öyle bir şey ki demirden bir deve. 10 tane deve uzunluğunda bir deve. Üzerinde mesela işte bilmem şöyle şöyle yükler taşıyor gibi şey dersiniz. Motorun içinde başka bir kelime bulursunuz veya da o devenin öyle büyük bir midesi var ki şu özellikleri var falan dersiniz. Niye? Çünkü sizin otobüs diye bir kelimeniz yoktur. Motoru insan bilmediği için bir kelimeniz yoktur. Mesela bundan 1000 yıl önceki bir insan otobüsü anlatacak olsanız mecburen devenin büyüklüğü üzerinden veya devenin midesi üzerinden benzetmelerle anlatmak zorundasınızdır. Şimdi ahiretteki nimetleri bizim duyu organlarıyla algılamadığımız Kur'an'da belirtildiğine göre duyu organlarıyla algılamayacağımızın da bizim tam karşılığını bilmemiz mümkün olmadığına göre bunların benzetmeli anlatım sanatıyla yani teşbihle anlatılmasından başka bir yol yoktur. Yani Kur'an'da o zaman bizim cennetle cehennemle ilgili anlatımlar, Kur'an'da cennetle cehennemle var olanlar ilgili bir ipucudur. Bu anlatılanlar boş değildir, bir gerçekliğe karşılık gelmektedir. Ama gerçekliğin %100 kendisi değildir, onun bir benzetmeli anlatımıdır şeklinde anlamamız ve oradan ufak fragmanları bize Kur'an anlatıyor şeklinde anlamamız lazımdır. Eğer bu anlaşılmazsa o zaman cennetle cehennemle ilgili Kur'an'ın anlatımıyla ilgili oldukça yanlış bir izlenime sahip oluruz.
Hocam fizik alem bittikten sonra yani burası tamamen ortadan kalktıktan sonra yeni bir gerçeklikten bahsediyor. Şimdi bu gerçekliği fizik olmayan bir evreni yani bu bugün bildiğimiz hiçbir şeyin var olmadığı bir evreni nasıl anlatacaksınız? Dolayısıyla bir metni okurken o metnin neden bahsettiğini bazen unutuyoruz. Çok detay istiyoruz o metinden. Çok spesifik olmasını istiyoruz ama bize hocamın dediği gibi hiç bilmediğimiz bir şeyi anlatıyor. Hiç tahayyül edemeyeceğimiz bir şeyi anlatıyor. Ve insanın temel duygularına hitap eden bir anlatım tarzı var. Nedir o? Mutlak, elemsiz lezzet. Yani herhangi bir dert olmadan safi mutluluk. İşte yaratıcıyla bir olma. Yani kendisini yaratanla bir olma vesaire gibi bir şeyi var. Yani sonucu var bu metnin.
Dolayısıyla pardon böyle bir şey söyleyeyim lazım. Sinan hocam deyince ve Kur'an'da Tövbe suresi de cennetteki yani en önemli insanların, Müslümanların göreceği karşılığın, inananların göreceği karşılığın Allah'ın rızası olduğu da geçiyor. Bunu da hiç unutmamamız lazım. Yani oradaki hazza yönelik bazı tarif edilen şeyler var. Fakat Allah'ın rızası, Allah'ın insanlardan razı olduğunu beyan edilmesinin bütün bunların üstünde bir değer olduğuna da Kur'an'da dikkat çekiliyor. Evet. Yani bunun da altını çizelim. Peki.